Ayrım 15, sayfa 206. Mummius, birinci kızım. Fakat ertesi gün kölelerin geri çekilişinden cesaret alan zayıf Crassus'un tüm ordusuyla Roma'dan çıktığını ve gelip güneye inen yolu kapadığını öğrendi. Dağınık halde kampa ulaşan yeni insanlardan Crassus'un yanında Mummius adlı savaş görmüş bir asker ve yetenekli bir komutan olan bir legatüsü olduğu ve onların komutası altındaki lejyonların kölelerin savaş gücünün biraz altında bir kapasiteye sahip bulunduğu bilgisini aldı. Spartacus'un önünde şimdi üç yol vardı. Picenum'a geri çekilmek, yine Roma üzerine yürümek, planladığı gibi güneye, Regium'a gidecek bir geçit açmayı zorlamak. Lakin son iki seçeneğin hiçbirini deneme şansı yoktu. Özgür lejyonların moral durumu iyi görünmüyordu. Köleler efendilerin lejyonlarıyla karşı karşıya gelecek halde değildi. Bu nedenle ileriye Picenum'a gözcüler gönderdi ve bu bölgeye çekilmek için hazırlıklar yaptı. Köle velitesinin komutanı İberyalı Titul öğle vakti atıyla kamptan ayrıldı. Yanında Brennus'la birlikte 30 Galyalı vardı ve gece çökmeden geri dönme emri almıştı. Gökyüzünde bulutların uçuştuğu rüzgarlı bir gündü. Galyalılar saç örgülerini çözmüş, atlarını rahatça sürüyorlardı. Köle ayaklanmasının pek dokunmadığı Picenum'da efendiler yine tarlalarının başındaydılar. Uzun köle sıraları işliyordu toprağı. Tepelerin altındaki otlaklar koyunlarla doluydu. Ve yamaçlarda bahar güneşi vuruyordu koyu zeytin ağaçlarının üzerine. Fakat sanki toprak Titul ilerledikçe uzak bir mesafeden onu takip eden köleleri fark ederek sararıyormuş gibiydi. Yine de kimseyi aldırmadılar, zira kesin emir almışlardı. Kimse de onlara saldırmadı. Suçlunun namının her yere taşıdığı dehşetten dolayı ve ayrıca özgür lejyonların Roma önlerinde başarısız oldukları Picenum'da henüz bilinmiyordu. Daha Picenum'un 20 mil içlerine girmişlerdi ki küçük bir ormanın kıyısından geçerlerken az daha iki lejyoner kolunun tam ortasına dalıyorlardı. Titul keşif kolunu son anda durdurdu ve yere yatan Galyalılar gün ışığının beneklediği yaprakların arasından güneydoğu yönüne doğru ilerleyen lejyonerleri gözetlemeye başladılar. İki tam lejyon geçiyordu önlerinden. Yanlarında süvari kuvveti de vardı ve askerler hem dinç hem iyi besiliydiler. Rüzgar durmuştu ve lejyonlar hala geçmeye devam ediyorlardı. Bir bulut gelip kapattı güneşin önünü. Lejyonlar gürültü çıkarmadan ilerliyorlardı tozun içinde. Öyle ki köle velitesine seyrettikleri sanki bir ölüler ordusuymuş gibi geliyordu. Derken lejyon kolları tekrar doğu yönüne döndüler ve aşağıda çukurluk bir arazide kurulu bir köye girdiler. Göründüğü kadarıyla orada saflarını düzene sokma ve mola verme niyetindeydiler. Titul işaret ederek Brennus'la diğerlerini yanına çağırdı. ''İkinize efendilerin lejyonlarında ne haberler var baksınlar diye aşağıya köye göndereceğim.'' Brennus lafını hiç sakınmadan konuştu. ''Git de kendin bak.'' Bizim özgür lejyonlardan olduğumuzu kim anlamaz ve en azından ben çarmıhta can verme heveslisi değilim. O zaman Titül'ün aklına az gerideki tarla geldi. Geçerlerken onları aldırmadan çalışmaya devam eden 10 köleyle bir kölebaşı vardı orada. Geri dönüp şu kölebaşıyı boğazlayalım. Böylece ikiniz onun giysilerini paylaşıp köye girebilirsiniz. 3 Galyalı atlarını geriye tarlaya doğru sürdüler ve kölebaşıyı öldürdüler. Dehşete kapılmış köleler öylece durup seyrettiler. Fakat Galyalılar cesedin elbisesini soyup korunun gölgeler arasındaki Titül ve arkadaşlarının yanına dönmeye hazırlanırlarken köleler Galyalıları onları serbest bırakmaları için yalvarmaya başladılar. Birbirlerine kelepçeliydiler ve yanlarında öldürülmüş kölebaşıyla birlikte bulunduklarında diğer kölelere ibret olsun diye çarmıha gerilecekleri aşikardı. Galyalılar onlara kulak verip harekete geçer gibi oldular. Lakin grubun kelepçelerini çözmeye zamanları yoktu ve bu köleler keşif koluna ayak bağı olacaklardı. Bu yüzden onları öylece bıraktılar. Atlarıyla tepenin yamacını dönene kadar uzun süre onların çığlıklarını duydular. Sonra giysileri Titül'e getirdiler ve Brennus ile başka bir Galyalı onları paylaşıp aşağıdaki köye doğru yola çıktılar. Bu arada geriye kalanlar atlarını ağaçların altında kösteklediler ve bir arkadaşlarını nöbetçi olarak bırakıp uyudular. Gün ışığının giderek yok olmasıyla birlikte köyde ışıklar parıldamaya başladı. Uyanan köleler mola vermiş lejyonların etrafını kazıklardan oluşan bir setin çevirdiğini görebiliyorlardı. Derken karanlık iyice çöktüğünde Brennus'a eşlik eden Galyalı döndü. Yolun oradan gelen tuhaf sızlanan salyalı bir ağızdan çıkıyora benzeyen homurtu, foşurtu karışımı sesleri ilk duyan Titül'dü. O ve diğerleri yarı aydınlıkta yukarıya doğru bir ayının hantal hareketleriyle sürünür gibi tırmananın ne olduğunu görmek için ileriye doğru gidip baktılar. İşte o zaman Brennus'la birlikte giden Galyalı'yı gördüler. Fakat adamın her iki ayağı da ezilmiş kanlı birer pelteye dönmüştü ve onu doğrulturlarken ellerinden üzerlerine kan buluştu. Galyalı fısıltıyla konuştu. ''Yakalandık ve çarmıha gerildik. Beni çivilerken fazla dikkatli değillerdi. Ellerimden birinin sadece derisini delmişti çivi. Karanlık çökünce kendimi çarmıhtan söküp kurtardım.'' Titül ya Brennus diye sordu ve Galyalı sızlanarak ve kabuk bağlamış dudaklarını ısırarak ''O çarmıhta'' dedi. Bir süre korunun karanlığında onu öyle dik tuttular, dudaklarından anlaşılmaz sözcükler dökülüyordu. Sonra müthiş bir çabayla dişlerini sıkarak bir şeyler anlatmaya çalıştığını gördüler onun. Zira yolun bunca taşını toprağını sürünerek sadece anlaşılmaz bir takım sözcükler gevelemek için açmamıştı. ''Lejyonları Mummius.'' Zayıf Crassus'un legatüsü yönetiyor. Burada Strategos'un Pisenum içlerine yürüyüşünü karşılamak üzere bulunuyor. Strategos ilerlerse dövüşmeyip geri çekilecek. Ve yine büyük bir acıyla ağzından salyalar akmaya başladı. Bir Galyalı'nın taşıdığı deri tulumdan içmesi için şarap verdiyseler de kâr etmedi. Elleri ve ayakları şişmeye başlamıştı. Fakat ölemiyordu da bir türlü. O zaman Titül kemerinden bir bıçak çıkarıp Galyalı'ya kendi kendini öldürüp öldüremeyeceğini sordu. Ve Galyalı bunu denedi fakat başaramadı. O vakit başka iki arkadaşı gelip bıçağı tuttular ve o da bu sayede onu kalbine soktu. Köle gözcüleri atlarını atlayıp inen gecenin ortasından Spartaküs'ün kampına doğru yol aldılar. Ve Brennus tüm gece boyu elleri ve ayaklarını iltihap tomurcukları kaplamış halde çarmıhta asılı kaldı. Kızıl bir ışık akıntısıyla sabah sökün ettiğinde Romalılar onun sertleşmiş ve şişmiş dilinin dudaklarından aşağı sarktığını gördüler. Günün daha da sıcak saatleri gelince sinekler musallat olup tacize başladılar. Çarmıhtaki adamı lejyonerler vızıldayan bulutlara, gittikçe yoğunlaşan kan ve dışkı kokusuna hiç aldırmadan kayıtsızca geçip gidiyorlardı altından. Fakat akşama yakın ıstırap terk etti Galyalı'yı ve günün son ışıkları arasında çarmıhın yanından geçen üç lejyoner bedeninin sertleştiğini gördüler onun. Ve zaten aylak aylak dolaştıklarından ona daha yakından bakmak için durdular. Onlar tam bunu yaparken uzaktaki tepelerden tuhaf acı dolu bir böğürtü yükseldi. ''Bu da neydi?'' diye sordu lejyonerlerden biri diğerine. Öteki yaşlı bir adamdı. Şaşkın bakışlarını inmekte olan akşamın içine dikti. ''Bunu Galya'da duyduğumu söyleyebilirim.'' dedi. ''Bir bizon böğürtüsüydü.'' İkinci kısım. Galyalı karnı yüklü bir kadın erkeğinin omuzuna dürtmesiyle inleyerek uyandı. Hala geceydi. Açık havada çalılıkların arasına çimenlerin üzerine uzanmıştı ve İtalya göklerinin doğu yönünün ölüm beyazında neredeyse kaybolan soluk yıldızlarını görebiliyordu. ''Daha gece'' dedi erkeğine, ''uyumalıyız.'' ''Bu Sina kadın, duymuyor musun? Saflara koşmalıyım. Senin de diğer kadınların yanına gitmen gerekmiyor mu?'' Kadın bir korku çığlığı savurdu fakat üşümüş parmaklarıyla beceriksizce kılıcını kuşanma ve miğferini bulma telaşındaki adam onu duymadı bile. Adam daha önce Apulya'daki bir çiftlikte toprak kölesi, kadın ise bir köle başının yatak kadınıydı. Kadın şimdi karnında bir çocuk taşıyordu. Köleler Sisalpin Galya içlerine doğru ilerledikleri o soğuk kış yürüyüşleri sırasında gebe kalmış ve çocuğun Galya'da doğacağını hayal etmişti. Adam kadının omuzuna hafifçe vurdu ve kadın onun koşar adım gidişini duydu. Zaten tüm etraf telaşlı ve koşan ayakların sesleriyle dolmuştu. Boru bir kez daha öttü. Kadın erkeğinin peşinden haykırdı. Mutlaka geri gelmesi gerekiyordu. Fakat adam geri dönmedi. Bir zenci Roma önlerinden çekilirken yaşanan hafif bir çarpışma sırasında yaralanan kardeşini küfürler savurarak sarstı. Ardından bir inilti koparıp onu yere yatırdı. Kör kardeş tökezleye tökezleye sırasına doğru giden ve hiç ardına bakmayan zencinin arkasından aykırdı. Bu Sina yürüyüş düzenine çağırıyordu herkesi. Üç Cermen kardeş kendilerini çiğden korumak için kazdıkları çukurdan doğruldular. Karanlıkta el yordamıyla silahlarını ve zırhlarını aradılar. Birisi yürüyüşe geçiyoruz dedi. Umalım da Cermanya'ya olsun. Ve diğeri nefes nefese konuştu. Neyse Trakyalı ne derse desin. Roma'ya olmadığı kesin. Ve üçüncüsü ekledi. Gannicus meseleyi halledecektir. Gershon ben Samballat bu Sina öter ötmez villadan fırlayıp Bitinyalı lejyonunu konakladığı yere ulaştı. Çadırında Judith sütten değil, yorgunluktan sakinleşmiş çocukla birlikte uyuyordu. Onlara iyice baktı ve ardından sarsıp uyandırdı. Gidiyoruz. Özgür lejyonlar iki efendi ordusunun arasında tuzağa düşmek üzere. Bu Cuneus düzeni. Judith bu düzeni duymuştu daha önce. Erkeğinin giysisinin kolunu yakaladı. Ve bir tribunus karısına uygun değil. Kadın ve yük almayacağız yanımıza. Kadın çocuğa doğru bakarak ellerini ovuşturdu. Kılıcını kuşanan Gershom'un yüzü donmuş gibiydi. Bir suskunluk geldi Judith'in üzerine. Kalkıp adamına yardım etti ve sonra birbirlerine baktılar. Ardından Gershom kadınına sarıldı ve öptü onu ve çocuğa hiç bakmadı. Ve bu Sina tekrar öttüğünde koşar adım çıktı çadırından. Acele etmelerini istediği Bitinyalılara lanetler okuyarak bağırıyordu. Tepelerde yatan kurtlar duydu boru sesini ve hırladılar ve uykularına döndüler. Güneydeki Romalı velitesi duydu onu ve uykularından uyandılar ve kölelerin göz kırpan ateşlerine doğru baktılar ve tekrar uykularına döndüler. Sabah gelmiş kanat çırpıyordu İtalya'nın üzerinde. Köle yürüyüşünün ardında bıraktığı kentler kaçamak bir yarım hayata uyanıyorlardı. Harap olmuş tarlalar ve plantasyonlarda artık güneşin yağdırdığı ok sağanağıyla vurulmaya ve nokta nokta ışığa bürünmeye başlayan bir loşluğun ortasında kuşlar haykırıyordu. Hafif bir rüzgar esiyordu Kampanya'dan doğru. Roma velitesi bir tepeliğe ulaşana dek ilerledi ve yıkık bir villanın etrafına kurulmuş kölelerin kampına baktılar yukarıdan. Her şey bir önceki günkü gibiydi. Şu anda zayıf Krasus'un uykudan uyanmakta olduğu yerde konaklayan ordunun ana gövdesine rapor edilmesi gereken hiçbir şey yoktu. Roma üzerine yürüyüş başarısızlığa uğradıktan sonra eyalet praetörü için köle ayaklanmasının sonunun yaklaşmış olduğu açık bir gerçekti. Spartaküs'ün ordusunun dağılmasını bekleyebilir ve uygun bir zamanda onu imha edebilirdi. O bir daha asla Roma üzerine yürüyemezdi. Güneye doğru ilerlerse onu durdurabilirdi. Kuzeye doğru geri çekilmeye kalkarsa, Mummius aldığı emirlere uygun olarak onun önünde son derece gerekli olmadıkça herhangi bir çarpışmaya girmeksizin geri geri gidecekti. Köle isyanı hemen hemen sonuna gelmişti. Eyalet praetörü Dives zayıf, oturmuş, Velites'ten gelecek yeni haberleri bekliyordu. Fakat ne gelen vardı ne de giden. Öğle vakti 8. lejyondan bir Centurio'yu köle kampında olup bitenleri öğrenip rapor etmesi için gönderdi. Centurio kır saçlı bir Lukanyalıydı. Spartaküs kuvvetlerinin kampını gözetlemekte olan Velites'in yanına vardığında günün koyu sarı titrekliği arasından kazıklı çitlere doğru baktı. Sonra atıyla 3 stadyum daha yaklaştı. İşte o zaman Spartaküs kuvvetlerinin oynadığı oyunun farkına vardı. Küfürler savura savura Velites'in yanına döndü. Krasus'a haber uçurun derhal. Köleler geceliğin sıvışıp gitmiş. Sadece yüklerini ve kadınlarını bırakmışlar. Krasus bunu duyunca Dives'in yüzü öfkeden mosmor kesildi. 100 tane Velites'in katledilmesini emretti. Ardından bütün ordu tribünüslerin bağıra çağıra savurduğu emirlerle hareketlendi ve kuzeye kölelerin kampına doğru yürüyüşe geçti. Kamptaki kadınlar tüm gün şaşkın şaşkın Romalı gözcülerin güneye doğru gider gibi yapıp gidememelerini, dolanıp durmalarını izlemişlerdi. Artık sonlarının geldiğini görüyorlardı ve bir kısmı memnundu bundan. İtalya yollarında bir aşağı bir yukarı gidip geldikleri, bir sürü meşakkat ve doğum sancıları çeke çeke, yüzlerini yağmur yıkaya yıkaya, yüreklerinde korkuyla aç erkeklerden kalanları yiyerek geçirdikleri bu hayattan bıkmış usanmışlardı. Her şeyin sona ermesi daha iyiydi ve çoğunun tanrıları öbür dünyada kölelere dehşet saçmazdı. Basitti, sadece ölüm ve uzun bir dinlenme, uzun bir sükun. Fakat bir de köle ordusunun diğer kadınları vardı. Genç efendilerin yaklaşan ordusuna umutla, yüreklerinde korku taşımadan bakan. Elbette ki canları bağışlanacaktı, hala genç ve hoştular. Çarmıha gerilemeyecek kadar hoş. Ve bir lejyonerin yatağı asi bir kölenin yatağından çok daha iyiydi. Ve onlar bedenlerini yıkadılar ve saçlarını ördüler ve titreyen dudaklarla beklediler. Judith kadın onların bu hallerini seyretti. O ve küçük bir Yahudi hizmetçi kız. Sonra dönüp birbirlerine baktılar. Ardından da salyaları akan ve sütsüzlükten feryat eden çocuğa. Ve Judith ilk sıradakinin çocuk olacağını anladı. Böylece bir bez parçası alıp çocuğun yüzüne bastırdı. Sıkıca, ta ki bebek bacaklarını savurmaya kesene kadar. Kendi bedeni boncuk boncuk soğuk ter damlalarıyla kaplanmasına karşın o küçük yüzde tuhaf bir sıcaklık vardı. Sonra hizmetçi kız elbisesine asıldı. Bak kuzeyden de geliyorlar. Kuzey taraftan başka Romalılar yaklaşıyordu. Fakat bu darmadağın olmuş süvarinin uçarcasına geri çekilişinden başka bir şey değildi. Üçüncü kısım. Kısa koşu hızıyla yarı eğitimli adamların Romalı lejyonerlerin hızına becerebildikleri kadar yaklaştıkları bir süratle köle ordusu şafağın sisleri arasından kuzeye doğru hareket etmişti. Spartacus atının üzerinde en öndeydi. Kleon hemen onun yanında, Gannicus ise biraz daha arka tarafta. Titül'ün, Mummius'un iki lejyonla birlikte Pisenum'da konakladığı haberini getirdiği gece konseyi toplayarak planlarını yapmışlardı. Şimdi Trakyalı bu planlarının başarısızlığa uğraması durumunda devreye sokacakları seçenekleri tartıyordu kafasında. Etrafında at binen tribünüslerle konuşurken bir ara dönüp hızla ilerleyen kölelere baktı ve yüreği gurur ve hoşnutlukla kabardı. Kleon, Strategos'un bulutlu, vahşi bakışlarla kocaman başını arkaya savuruşunu gördü ve hadımın o soğuk yüreği tuhaf bir acıyla burkuldu. Onlara liderlik eden, bu önderliği ona garip bir tanrının bahşettiği açık olan bu köle ne kadar değişip farklılaşmıştı. İtalya toprakları onu sadece acımasız, sarsılmaz Spartacus olarak tanıyordu. Ve olur ya, bir zaman gelip de tarihçiler bu ayaklanmayı ve Trakyalı figürü vahşi bir barbar olarak anlattıklarında kendisinin kesinlikle manzaranın karanlık bir köşesinde kalacağını düşündü. Halbuki, Bitinyalı ve Cermen lejyonları Mummius'un yattığı köyün üzerine yürüyecek fakat Mummius'un kampı göründüğünde bir karmaşa yaşar gibi yapacaklar. Gershom ile Gannicus onları geri çekecek ve hızla siper hazırlıyor görüntüsü yaratacaklar. Bu arada dağınık grupların tepelere doğru sıvıştığı izlenimi de verilecek. Bu esnada Castus ve ben Titül'ün anlattığı ve Mummius'un arkasını dayadığı tepeyi dolanacağız. ''Peki ya meydana çıkıp da üzerimize saldırmazsa?'' diye sordu Yahudi. ''O zaman ben saldırıp onu köyden çıkmak zorunda bırakacağım. Adamlarını hazırla.'' Gershom Ben Samballat lejyonuna döndü. Bitinyalıları sabırsızlıkla bakıyorlardı ona. Fakat o karmaşık bir yürek ve zihinle sürüyordu atını. Bir ara kampı ve Judith'i kurtarmak için lejyonuna geri dönme emri verip vermeme konusunda tereddüt etti. Adamları itaat ederlerdi ona, buna çok hazırdılar. Kadını ve oğlunu kurtarabilir, deniz kıyısına ilerleyip rüyalarına giren o gemileri ele geçirebilirdi. Baş tribünüsü, ufak tefek bir Suriyeli, üzengisinin yanına kadar gelip orada koşturmaya başladı. ''Dövüşülüyor mu?'' Gershom ona doğru homurdandı. ''Hayır, hayır, Pisenum'a, o süt diyarına, süt banyosuna gidiyoruz. Pıfıt!'' Tefek tribünüs sırıttı ve onun yanı sıra koştu. Adımlarını hızlandıran Galyalılar da tempoya ayak uydurdu. Süvari kuzeye doğru yelpaze gibi yayıldı. Diş gibi mızraklarıyla kölelerin parıltılı ilerleyişi devam etti. Öğleye doğru Mummius'un konakladığı köyle aralarında 10 stadyum bile kalmamıştı. Spartacus burada kuvvetlerini ayırdı ve yanında Castus, Oenamus ve Hadım Kleon olduğu halde arkaya dolanmak üzere kuzeybatıya yöneldi. Gershom'la Gannicus birbirlerine baktılar. Gershom kalın dudağını alaycı bir ifadeyle kıvırdı. ''Kuşkusuz kumandayı sen almak istersin.'' ''Tamamdır, şimdi sana liderliği göstereceğim Bitinyalı.'' ''Tamamdır İskityalı, görelim bakalım.'' ''Ben İskityalı değilim.'' ''Ben de Bitinyalı değilim.'' Kötü bir başlangıçtı. Lejyonlar tamamen dağınık bir biçimde ilerliyorlardı. Cermenler sapanlarıyla, Bitinyalılar kılıçlarıyla, Velites ise başıboş bir köpek sürüsüyle oynuyordu. Gershom sakin sakin sakalını tarayarak lejyonuna geri döndü. Gannicus onun arkasından bir mesaj göndererek Bitinyalıların ordunun önüne geçmesini istedi. ''Liderlik dediğim budur.'' diye homurdandı Gershom tribünüsüne bakarak. ''İşte liderliğin özü.'' ''Nedir o?'' diye sordu ufak boylu tribünüs. ''Başkasının gırtlağının kesilmesinin seninkinin kesilmesinden evla olduğunu görmek.'' diye cevap verdi Yahudi. ''Şüphesiz tanrısal Platon'un dediği gibi. Gerçi sen onun adını hiç duymamışsındır ama.'' Yine de lejyonuyla öne geçti. Velites şimdi Gershom'un direktifiyle bilinçli bir biçimde düşmanla karşılaşınca hafif bir korkuya kapılmış öncüler havasında dağınık yürüyordu. 10 zincirli kölenin Titülün Galyalılarının köle başıyı öldürmesini izledikleri tarlanın yanından geçtiler. O 10 beden tamamen hareketsiz bir biçimde yatıyordu artık. Şimdiden kuzgunların çığlıkları doldurmuştu havayı. Gershom manzaraya kayıtsız gözlerle şöyle bir baktı ve ardından bakışlarını Titül ve arkadaşlarının Mummius'un adamlarını gözledikleri koruluğun koyu sarı görüntüsüne çevirdi. Böylece gün batımına yakın zayıf Krasus'un legatüsünün aynı tepeyi karamsar bakışlarla gözleyerek oturduğu köyün görüş alanına girdiler. Genç, kibirli bir adamdı Mummius. Kendi tribünüsleri bile nefret ederdi ondan. Ama bir yandan da aynen Krasus'tan korktukları gibi korkarlardı legatüsten. Zira onun bizzat Vestal, Tanrıça Vesta'nın rahibesi tarafından himaye edildiği, hatta bir ara yatağını onunla paylaştığı fısıldanıyordu. Brennus'un asılı olduğu çarmıhın altından geçerek gelen bir köle Mummius'a şarap getirdi. Legatus köleye casusun durumunu sordu. Köle casusun öldüğünü söyledi ona. Mummius batan günü seyrederek şarabını yudumluyordu. Derken gözleri yine ağaçlıklı tepeciye yöneldi ve çok sayıda silahlı adama rastlayan bakışları oraya çakılıp kaldı. Bir an gördüklerine inanamadı. Sonra ayağı fırlayarak bir küfür savurdu ve bu sinatörlere borularını çalmaları için bağırdı. Büyük bir atın üzerinde oturan uzun, siyah sakallı bir liderin emrindeki silahlı bir köle kalabalığının şaşırmış ve paniklemiş gibi geri çekildiğini gördü Mummius. Bu manzara karşısında kanı hızlı hızlı akmaya başladı ve Crassus'un direktifleri aklından uçup gitti. Atını getirmelerini emretti. Kölelerin üzerine saldırmaya karar vermişti. Köleler kamp kurmuş ve alelacele siper kazıkları dikmeye başlamışlardı. Fakat açıkça korku içinde görünüyorlardı. Mummius kampın eteklerinden ufak köle gruplarının tepelere doğru sıvıştıklarını görebiliyordu. Yarı kurulmuş kampa hemen saldırıya geçmeye karar verdi ve adamlarına ateşli bir konuşma yaptı. Adamları haşin çığlıklarla karşılık vererek kılıçlarını savurdular. Mummius onları derhal düşmanın üzerine sürdü. Süvarisiyle dolanıp neredeyse kölelerin geldiği yola girerek güneyden atağa geçti. Lejyonlara ise köle kampına cepheden saldırma emri verdi ve onlar da köle Sagittarius'un yağdırdığı ok sağanağı altında bu emri yerine getirdiler. Bir süre savaş kanlı ve ortada bir biçimde gitti. Derken Romalılar köyden gelen bir bağırtıyla irkilip bakışlarını geriye çevirdiler ve kuzeydeki tepelerden sıkı, dinç bir koşuyla dalga dalga inen ve Grek miğferleri ve tünikleriyle artık yakından bilinen köle ordusunun Trakyalı lejyonunu gördüler. Trakyalılar ayaklanma sırasında kendilerine Grek isimleri takmışlar ve Yunanistan'ın Romalıların elinden çektiği zulmün intikamını almayı üstlenmişlerdi. Süvarisinin başında bulunan ve köle savunmasının en zayıf noktasını arayan Mummius bağırtıları duymadı. Böylece sonunda süvari kuvveti diz çökmüş mızraklı köle saflarıyla karşı karşıya geldi. Fakat daha yeni çarpışmaya tutuşmuşlardı ki Romalı lejyonlarından ter içinde kalmış bir centurio Mummius'un üzengisinin yanında bitti. ''Legatus, Spartacus!'' Mummius dönüp azalmakta olan ışıkta arkaya, tepenin aşağısına baktı. Lejyonlarının yeni bir köle ordusunun vahşi bir makas saldırısıyla yüz yüze kaldığını gördü. Bu Spartaküs kuvvetlerinin her zamanki kama hücumu değildi. Biçim olarak bir yengecin kapanan kıskaçlarını andırıyordu. Karanlık inerken bu kıskaçlara yakalanan Romalılar dağılıp kaçmaya başladılar. Tabii kölelerin darbeleri altında can vermeyenleri. Spartaküs hiç esir almadı. Mummius'un kendisi canını güneye zor attı. Atıyla kölelerin kadınlarını ve yüklerini bıraktıkları kampa giriyordu az kalsın. Fakat o ve süvarilerin uğradığı bozgundan arta kalanlar yana doğru saptılar. Köle atlıları enselerindeydi ve bu yüzden Crassus'un saflarına doğru devam ettiler. Geri çekilip kendini emniyete alan eyalet praetörü Mummius'a küfürler yağdırdı ve geceliğin onun arkasından dağınık bir biçimde gelenlerin katledilmesini emretti. Bu arada günün son ışıkları da yok olup giderken geriye dönen köle lejyonları Romalıların ilerleyişinden mucize eseri kurtulan kamplarını yeniden ele geçirdiler. Hızlı geçen günün ardından ortalığa sükunet hakim oldu. Galyalı kadın doğum sancıları içinde çılgınca kıvranıyordu. Erkeği Titül'ün beklemiş olduğu küçük korunun yakınlarındaki makas hücumu sırasında ölmüştü. Zenci kardeşini buldu ve onu bağrına bastı. İki Cermen kardeş kendilerini yere attılar ve Mummius'un atlılarının ayakları altında ölen kardeşleri için ağıt yakmaya başladılar. Gershon Ben Samballat çadırına gitti. 4. Kısım. Roma'dan zayıf Crassus'un ordusuna takviye kuvvetler yağdı. Zira en nihayet Senato Afrika'daki bir takım lejyonları geri çağırmıştı. Eyalet praetörü her gün köle kampını gözetlemek üzere adamlar gönderiyordu. Hava artık sarı sıcaktı düzlüklerde. Sislerini dalga dalga aşağıya Campania üzerine doğru akıtıyordu. Öğle saatlerinde öylesine bunaltıcı bir hava oluyordu ki sadece İtalyanlarla Afrikalılar tahammül edebiliyordu ona ve de güneşin yarattığı titrek pusun içini gözetlemeye. Kölelerin kampında Spartaküs özgür lejyonlara körlenen kılıçlarını biletiyor, civardan sığır toplamak üzere akınlar düzenletiyor ve bu şekilde elde edilen hayvanların derilerinden sandaletler yaptırıyordu. Bu hazırlıkların uzun bir yürüyüş anlamına geldiğini anlayan köleler cıvıl cıvıldılar. Cermenler sığırların boynuzlarını miğferlerinin üzerine rapt ediyor ve böylece daha yıldırıcı bir görünüm elde etmeyi umuyorlardı. Galyalılar boğaların kuyruklarını püskül olarak kalkanlarına takıyor ve kadınlar bu bolluk zamanından yararlanarak et yiyorlardı. Metruk villada tribün üslerini toplayan Spartaküs onlara planının ana hatlarını açıklıyordu. Güneye, Regium'a yürüyecek, orada gemiler ele geçirip veya kiralayıp Sicilya'ya geçeceğiz. Kleon kayıtsız bir edayla bunun denenmesi en uygun plan olabileceğini söyledi. Sonra öylece oturup soğuk donuk bakışlarını sıcak güneşin yarattığı pusa dikti ve başka hiçbir şey söylemedi. Gannicus homurdanarak tekrar kuzeye doğru çekilmeleri gerektiğini belirtti. Lakin daha konuşurken bile kimsenin bu söylediklerine kulak asmayacağını biliyordu. Castus aşkın gözleriyle baktı Spartaküs'e ve tek söz etmedi. Gershon Ben Samballat sakalını çekiştirdi. Yani tekrar yeni bir cumhuriyet için savaşacağız ama bu kez Sicilya'da. Bu da başarısızlıkla sonuçlanacaktır Strategos. Şimdi dağılıp kuzeydeki limanlara ulaşalım ve gemiler ele geçirelim. Herkes kendi ülkesine gitsin. Bundan sonra Afrika'dan gelen zinde lejyonlarla karşı karşıyayız. Başlarında da meyve bahçesine dalmış aç bir dişi domuzun şevkine sahip bir adam var. Zayıf Crassus öyle çıtkırıldım bir konsül değil, kabadayılık taslayan bir legatüs. Spartaküs'ün gözleri tek tek tribün üstlerini dolaştı ve onlar onun yaşlanmış olduğunu gördüler. Bakımlı saçlarının mavi pırıltısı gitmiş, gözlerinin etrafı kırışmış, o tuhaf gözler gölgelenmişti. Fakat Spartaküs'ün kendisi gariptir ki bu yaşlanmayı hissetmiyordu. Sanki bir aynaydı onlar için. Belki artık onların diriliklerini tam yansıtmıyordu. Ama içindeki benlik yaşlanmadan öylece kalmıştı. Ve onun önderliği olmasa köle ordusunun hemen yarın paramparça olup Fujiti vari çarmıhları, işkence aletleri ve kırbaçlarıyla yüz yüze geleceğinin farkındaydı. Uzun süre öylece durup onlara baktı. Öyle ki onlar da artık onun bakışlarından rahatsızlık duyarak kıpırdanmaya başladılar. Zira onun Krixus'un ölümünün ardından bir canavar gibi giriştiği intikam eylemini unutmaları mümkün değildi. Strategos'un uzun süre tamamen sessizliğe bürünmesine ve bakışlarından sadece merhamet ve bir an içinde ümitsiz bir şefkat yansımasına rağmen Spartacus hala belirsizliğini koruyordu onların zihinlerinde. Sonra konuştu. ''Yarın güneye yürüyüşe geçiyoruz. Krassus bize geçit vermezse onunla açık alanda karşılaşmalıyız. İşte geçeceğimiz yol.'' Onu bir sopayla freskli duvarın üzerine çizdi. Bu arada tribünüsler oturmuş onu izliyordu. Fresk çizildikçe küçük parçacıklar yağıyordu yere. Köle önderleri tepelerin arasından kıvrılarak Lucania sınırına ulaşan yola bakıyorlardı. ''Regium'a bu ay bitmeden varmalıyız.'' Fakat o gece bir korku ürpertisi dolaştı köle hatlarını. Yarın karşı karşıya gelecekleri kişi bizzat zayıf Krassus'tu. Şu hepsinin namını duyduğu Krassus. Ve bu bilgiyle birlikte Bitinyalı lejyonunda bile bir tedirginlik hasıl oldu. Sanki şişkin suratlı servete doymayan, ufak tefek zayıf adam gözlerini dikmiş, tek tek onlara bakıyordu cezalandırılmak üzere dizildikleri alanda. Fakat şafakla birlikte cesaretlerini tekrar kazandılar. Zira Spartacus hiç yenilmemişti ve yenilmezdi. Hepsi bunu biliyor, buna inanıyordu. Atının üzerinde onların yürüyüşe başlamalarını izleyen Strategos'u hepsi haykırarak selamladı. Tüm kamp güneye doğru yola çıktı. Kuzeyde Legatus Mummius'u perişan eden müthiş Cuneus dışında. Judith artık sedyesinde değil, nefes nefese özgür lejyonların hızına ayak uydurmaya çalışan diğer kadınlarla birlikte yürüyordu. Zihninde o kampa gelişi, o zamanlar sağ olan çocuğu ve artık ondan vazgeçmiş Gershom'un yüzü dolanıyordu. Yeni doğum yapmış kadın yeni çocuğuyla tökezleyerek nefes nefese tel içinde ilerliyordu güney yolunda. Mella yorulmak nedir bilmez kaslarla Spartacus'e hizmet ettiği eşyaları yüklenmiş, mutlu mutlu yürüyordu. Ve tüm özgür lejyonlardan güçlü bir şarkı yükseliyordu. Hasat yapan kölelerin hasat zamanı tarlalarda söylediği bir şarkıydı bu. Spartacus öğleye doğru bir tedbir olarak yürüyüşü yavaşlattı. O vakit Krassus'un geçişlerine izin vermeyeceğini gördüler. Praetor'un ordusu savaş düzeni almıştı. Spartacus kuvvetlerini düzenledi ve ardından şimdiye dek yenilgi yüzü görmemiş Roma lejyonlarının korkulu rüyası Bitinyalılarını ileri sürdü. Fakat Bitinyalılar Krassus'un bizzat tuttuğu merkezin önünde bozguna uğrayıp kaçmaya başladılar. Sonra sağ kanattan taze Afrika lejyonları köle Sagittarius'un ok yağmuruna karşın ileri yürüdüler ve hazırlıksız yakaladıkları Gannicus'un adamlarının üzerine yüklendiler. Cermenler kaçıştılar. Gece inerken Spartacus savaş alanından çekildi. Strategos'un Trakyalıları, özgür lejyonların Trakyalı gladyatörün komutası altında toplanmalarından beri yaşadıkları bu ilk yenilgi aşağı güneye doğru akan tam bir bozguna dönüşmeden geri çekilmeyi sağlamaya çalışıyordu.